Ayrım 12. Sayfa 90. Dört adamın kendilerine doğru ilerlediğini gören çocuklar tedirgin oldular. Deneyimlerine dayanarak, özellikle sapanla oynarken her zaman yanlış bir hedefe isabet ettirme tehlikesi söz konusu olduğundan, yetişkinlerin kendilerine yaklaşmalarından korkmak gerektiğini öğrenmişlerdi. Ancak çocuklar o arazide kimseyi rahatsız etmediklerini biliyorlardı. Aralarında Haham Hüseyin'in oğlu Yusuf da bulunmaktaydı. Yetişkinlerin kendi sapan oyunlarının dışında uğraşları olduğunu anladıklarında oyunlarına geri döndüler ve taşların hedefe çarpmasıyla duyulan ses neşeli ritmine kavuştu. İshak ve Haham bir kenarda sapını dizlerinde oturan Zeyd'i fark ettiler. Ebu Ümame ile olan yakınlığını bildiklerinden yaşlı adamı nerede bulabileceklerini sormak için ona yöneldiler. Öğle namazına az kaldı, çoktan eve dönmüş olmalı. Gelin size eşlik edeyim. Zeyd'in sesi alışılandan daha neşesizdi. Hüseyin omuzlarını silken kardeşine baktı. Grup arkalarına büyüklerin olayına karışma fırsatını kaçırmayan Haham'ın oğlu Yusuf'u da takarak ilerledi. En küçük şeylere bile dikkat eden Haham Hüseyin, Zeyd'in davranışını fark etmişti ve oğluna nedenini sordu. Yusuf buna, Sabit'in dulu olan annesi, Eslemlilerin lideriyle evlenmek üzereydi. Çocuklar yeniden aile olacakları için bu fikirden mutluydular. Ama Zeyd ve annesi yeni dini benimsediklerinde, Bureyde'nin canı çok sıkıldı ve o zamandan beri onları görmek istemiyor. Sanırım büyük oğlan da onlara cephe almış. Bu nedenle aile öncekinden de kötü durumda, diye cevap verdi. Tartışmaya hazır olan İshak, gördün mü, diye lafa atladı. Bu yeni din hikayesi başlar başlamaz hemen sorunlara neden oldu. Haham Hüseyin sohbeti sürdürmek istemediğinden yorum yapmayarak yoluna devam etti. Kısa süre içinde Ebu Ümame'nin Evslerle Hazreçlilerin sınırında yer alan evine varmışlardı. Muhayrık o dönemde adet olduğu gibi kapalı girişe ayağıyla vurdu. Kapıyı Musevi heyeti karşısında hayretini gizleyemeyen bir Müslüman açtı. Heyeti hemen içeri alarak ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını yıkayabilmeleri için su getirdi ve avlunun giriş kapısına yakın kapalı bir bölüme oturttu. Avluya açılan iki bölmeden bir zamanlar ahır olarak kullanılanı tümüyle yenilenerek küçük bir mescit haline getirilmişti. Artık yaşlanmış olan ev sahibinin avlunun bir köşesinde oturmaya alışkın ve kendine bakabilen, geleni kontrol etmek için başını kaldıran görkemli ve sempatik görünüşlü bir deveden başka hayvanı da kalmamıştı zaten. Ebu Ümame yanlarına gelince Muhayrık'ı kucakladı. İki adam birbirlerini iyi tanırlardı ve her ne kadar uzun süredir görüşmüyor olsalar da karşılaştıkları için memnundular. Ancak samimiyetleri İshak'ın hiç hoşuna gitmediği gibi Şas'ı da tedirgin etti. Şas, İshak'ın kolunu tutarak ''Buraya gelmenin iyi bir fikir olduğuna emin misin?'' diye sordu. Tüccar ''Endişelenme'' diye cevap verdi. ''Bunlar basit insanlardır. Durum bir şekilde lehimize dönecek.'' Ebu Ümame eve girerek kaynamış ve baharatlarla tatlandırılmış su ile zira vahanın pek çok kuyusundan çamurlu su çıkmaktaydı ve içimi hiç de hoş değildi. Arpa ekmeği ve biraz hurma getirdi. Başka nezaket sözleri olmadı ve Müslümanlar bu beklenmedik ziyaretin nedenini öğrenmek istediklerinin işaretini verdiler. En nihayet Muhayrık, ''Vahada yeni bir sürü şey vuku buluyor.'' diye söze başladı. ''Kabilelerimizde de çok kişi tedirgin. Musevilere karşı tepkilerden korkuyorlar.'' Diğerlerinin söz alması için cümlesini yarım bıraktı. Yaşlı Musevi'nin donuk gözlerinde Mısır, Babil ve en nihayet Romalıların yönetimi altında Kudüs'teki ikinci tapınağın yıkımından sonra Musevilerin yurtlarından kovulmalarına kadar geçen süre zarfındaki esaretlerine ait olayların endişesini okumamak mümkün değildi. Bu konuşmadan konuşma yöntemi Şas'ın hoşuna gitmemişti ve her ne kadar İshak konuşmasını engellemek için elini sırtına koymuşsa da lafı yaşlılara bırakmamaya karar verdi. Ve öfke dolu bir sesle, ''Siz Araplar putperestsiniz. Musa'nın sözlerini dinlemek istemediniz. Şimdi ise sürekli kendi hemşerileri tarafından bile dinlenmeyen bir Mekkeli'den söz ediyorsunuz. Eminim bu Muhammed sizi bize karşı kışkırtıyordur.'' dedi. Sesinin tonu çok sert, sözleri demir gibiydi. Ama aslında kendi toplumunun bağrından yükselen tüm korkuları özetlemişti. İshak elini Şas'ın omzundan çekti. Yaşlı muhayrık ise bakışlarıyla şimşekler yollarken alçak sesle bir şeyler mırıldandı. Gençlerin frenlenemez tepkilerine katlanamazdı. Başka zaman olsa ellerinin arasında sıktığı sürahiyi ona fırlatmaktan sakınmazdı ama şimdi hiç yeri değildi. Başkaları böyle bir harekete yeltenmeden Ebu Ümame sözü aldı. Mekke'ye gittiğimizde diğer Müslümanlarla bir araya gelmek için fazla zamanımız olmadı. Muhammed ile ancak birkaç saat konuşabildik. Dolayısıyla endişe duyduğunuz konularla ilgili doğrudan bilgi toplayamadık. Heyet üyeleri bu buluşmanın verimsiz olduğunu düşünmeye başlamışken Ebu Ümame sözüne devam etti. Bununla birlikte bu gece yola çıkan kervanda bir Müslüman vardı ve bize bir şey getirmişti. Mekke'de Allah'tan İsrail'in çocuklarına da değinen bir vahiy inmiş. Tam sizin geldiğiniz sırada Mekkeli kardeşimizin sözlerinden tuttuğumuz notlardan ezberlemeye çalışıyorduk. Yaşlı adam diğer Müslümanın elindeki üstü kazınmış keçi derilerine işaret etti. Putperest olsaydınız dokunabilmenize izin vermek için önce temizlenmenizi isterdim. Ama sizler bizlerin tek Allah'ına iman eden insanlarsınız. Dolayısıyla sorun yok. Muhayrık belgeleri alma konusunda tereddüt etti. Museviler de kutsal kitaplara son derece dikkatle yalnızca temizlendikten sonra dokunurlar. Ama adam ısrar edince yaşlı Musevi yazıları çözmeye çalıştı. Yazılar Arap alfabesiyle birbirine benzeyen harflerle sesli harf kullanılmadan yazılmış, kısacası daha önce en azından bir kez harflerin sesini duymamış olanlar için okuması çok zor olan yazılardı. Ebu Ümame yaşıtının benzer problemlerine de gönderme yaparak ''Artık ihtiyarladık. Bir kere okuduğumuzu ezberlediğimiz günler geçti. Eğer biraz sabredecek olursanız Allah'ın kitabının bu bölümünü sizlere okuyabileceğim.'' dedi. Diğer Müslüman, ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım.'' diye okumaya başladı. Bu, her kıraate başlamadan önce uygulanan girişti. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, onunla korkutman için ve müminlere de öğüt olsun diye sana indirilen kitaptır. Bundan ötürü göğsünde sıkıntı olmasın. Parantez içinde 7/1-2. İshak olayların gidişatından endişelenmeye ve Şas'ın tepkisinin haksız olmadığına inanmaya başlayarak ''Baştaki bu harflerin anlamı ne?'' diye sordu. Ebu Ümame ''Bu harflerin anlamı bilinmiyor.'' diye cevap verdi. ''Peygamberin de bilip bilmediğini söyleyemem. Her halükarda eğer Allah kutsal kitabın başına yerleştirmişse muhakkak bir anlamları vardır.'' Muhayrık ''İbranice'de de harflerin özel anlamları olabiliyor.'' Museviliğin en gizli sözel geleneğinin bir bölümünü oluşturan bir harf bilimi bile var, diye düşündü. Müslüman okumayı sürdürdü. İnsanoğlunun ve medeniyetlerin tarihine atıflar yapılmaktaydı. Kutsal kitap, yaratılış anında Adem'in önünde secde etmek istemeyen iblisin düşüşünden de söz etmekteydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Parantez içinde Allah, in oradan, artık orada kalıp ululuk taslayamazsın. Çık git, şüphe yok ki sen alçaklardansın, dedi. İblis, onların kalkıp dirilecekleri güne kadar bize mühlet ver, dedi. Allah, ''Şüphe etme ki sen mühlet verilenlerdensin.'' dedi. İblis, ''Benim yolumu şaşırtmış olan sensin. Onun için ben de andolsun ki onları senin doğru yolundan saptırmak için pusu kurup oturacağım.'' dedi. Sonra, ''Andolsun ki önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından çıkıp onlara musallat olacağım. Ve göreceksin ki çoğu sana şükür bile etmeyecek.'' dedi. Müslüman durdu ve sözü Ebu Umame aldı. Hüseyin'in dikkatini göklerin ve yeryüzünün 6 günde yaratılışına ilişkin bölüm çekti. İsrail halkı için çok büyük önem taşıyan Şabat ritüeli aynı evrensel gerçeğe dayanmaktaydı. Dipnot Şabat, Musevilerin kutsallığına inandıkları cumartesi günü. Parantez içinde çevirenlerin notu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra da Musa'yı delillerimizle Firavun'a ve onun halkına gönderdik. Ama onlar bu delillere karşı haksızlık ettiler. Bak da gör bozguncuların sonu ne olurmuş. Parantez içinde 7/103. Tam kutsal kitabın Musevilere atıfta bulunulan bölümüne geldiğinde Ebu Ümame'nin sesinde bir kararsızlık belirdi. Boşalan su heybesine dönen hafızası yardım edemez olmuştu. Deriler üzerindeki notlar da fazla işe yaramamaktaydı. Tam o sırada uzaktan taze ve tiz bir ses duyuldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve Musa dedi ki, ''Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen biriyim. Parantez içinde 7/104. Açık kalmış olan kapıda beliren Zeyd'i görünce rahatlayan Ebu Ümame sevinçle Zeyd diye bağırdı. Artık sonuna kadar okuyacağımıza eminim. Zeyd'in ardından Yusuf'un yüzünü görünce gelin çocuklar dışarıda ne yapıyorsunuz diye devam etti. Çocuklar ihtiyatlı bir tavırla içeriye girdiler. Tabii ki içeride neler olup bittiğini biliyorlardı. Büyüklerini gözetlemekten hiç vazgeçmemişlerdi ve bu nedenle de ciddi biçimde azarlanacaklarından endişe etmekteydiler. Özellikle Yusuf, çocukların böylesine önemli meselelere burunlarını sokmasından hiç de memnun olmayan İshak ve Şas'ın kendisine yönelttikleri buz gibi bakışlardan korkmuştu. Zeyd kararsız biçimde yaklaşırken muhayrık çocuğun boynunda taşıdığı madalyonun üzerindeki Elohim, Allah yazısını okuma fırsatı buldu. Çocukların benzer nesneleri boyunlarında taşıdıklarını bilmesine rağmen genç bir Müslümanın boynunda Allah'ın adını taşıyor olmasından çok etkilenmişti. Ama gene de tek bir söz etmedi. Zeyd sayesinde okuma kalan yerden Musa'nın Firavun ile karşılaşmasından ve hükümdarın sihirbazlarının Allah'ın peygamberinin önünde diz çökmelerinden İsrail halkının Mısır'dan çıkmasına ve peygamberin Sina'ya inmesine kadar devam etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ''Ya Musa!'' dedi. ''Seni Resul kılarak ve seninle konuşarak seni seçip insanlara üstün kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Parantez içinde 7/144. Zeyd, Musa'nın kutsal dağa çıktığı süre içinde Musevilerin altından yapılmış bir buzağıya tapınmasını ve bu sebeple de Musa'nın öfkesine ve hoşnutsuzluğuna maruz kalmalarını hatırlatarak okumasını sürdürdü. Allah onları sınamış ama pişman olanlar için merhamet vaat etmişti. Aynı ilahi merhamet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi izleyenler için de vaat edilmekteydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ona iman edenler, onu tazim edenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura uyanlardır artık selamete erenler. Parantez içinde 7/157. Bazı ayetler dinleyicilerin dikkatini çekmişti. Tam anlayamamış gibi bunları birkaç kez tekrar ettirdiler Zeyd'e. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki onlar halkı doğru yola sevk eder ve ona adalet ile muamelede bulunurlardı. Parantez içinde 7/159. Kendini kontrol etmeyi başaramayan şahs yeniden belli sayıda insanın halkı doğru yola sevk edip ona adalet ile muamelede bulunması da ne demek diye tersendi. Ne yani? Musevilerin çoğunluğu yanılıyor mu demeye geliyor bu? Haham Hüseyin, doğru olsa bile ben bu cümlede İsrail halkını incitecek bir şey göremiyorum diye açıkladı. Genç din kardeşine sıkı bir ders vermek geliyordu içinden. Kutsal dini buyrukların herkes tarafından gerektiği gibi uygulandığını pek de söyleyemeyiz değil mi? Muhayrik ne yaptığının farkında olmadan, bunu söyleyen bizi iyi tanıyormuş doğrusu diye yangına körükle gitti. Bu sefer de İshak, Musevi olmayan bir peygamber düşünülemez diye araya girdi. Hüseyin kesin bir tavırla, şu peygamberlik konusunu açıklığa kavuşturalım önce diye konuşmaları böldü. Kitapta peygamberlerin hepsinin de Musevi olması gerektiğine dair bir dayanak bulunmuyor. Museviler bir toplum olmadan önce de peygamberler vardı ve kitaplar Arap kardeşlerimize de peygamber geldiğine dair ifadeler içeriyor. Bunun üzerine İshak, o halde sence bu peygamberi tanımamız mı gerekiyor diye sordu. Buraya tartışmaya gelmedik diyen Muhayrık arayı bulmaya çalışıyordu. Hem sonra putperestler Arap olan bu peygamberi kabul etmek isterlerse buna engel olacak olan biz değiliz. Her halükarda tartışma uzar giderdi ama Ebu Ümame'nin evinin avlusu öğle namazı için imanlarla dolmaktaydı. Bariz biçimde bozuk atan Yezid ile birlikte Nevvar da geldi. Orada bulunanların çoğu gibi Nevvar da önemli bir şeyler olduğunu anlamıştı ve Ebu Ümame'nin çevresindeki topluluğu bölmek istemez havadaydı. Selamun aleyküm dedi. Rahatsız etmek istemem. Ebu Ümame, rahatsız etmiyorsun canım. Oğlunu da gördüğüm için memnun oldum. Yezid kararsız bir şekilde, gelmeye son anda karar verdim diye mırıldandı. Ebu Ümame, nasıl olur Sabit'in oğlu, yoksa artık dostluğumuzdan hoşlanmıyor musun diye sordu. Yezid, tabii ki hayır ama mesele şu ki henüz bilemiyorum diye lafları ağzında geveledi. Cümlesini annesi tamamladı. Yezid, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini hakkında ne düşüneceğini henüz bilemiyor. Bir an sessizlik oldu. Kadınların çoğunlukla yaptığı gibi Nevvar, yalnızca oğlunun değil, orada bulunanların bir bölümünün de düşüncelerini özetleyivermişti. Muhayrık ayağa kalkarak sözü aldı. O anda Zeyd, adamın üzerine beyaz sakalının uzandığı simli uzun siyah kaftanını fark etti. Bu adam hiç bu kadar heybetli görünmemişti gözüne. Şahs ve İshak adama endişeli bir tavırla bakmaktaydılar. Muhayrık, sevgili oğlum diye başladı söze. Şu ana kadar dinlediklerim, Muhammed'in aktardığı sözlerin Tevrat'la aynı kaynaktan geldiğini inanmama sebep oldu. Kitapların sözünü ettiği peygamberin o olduğunu düşünmenin kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Bana gelince, nasıl ki onun ağzından çıkanlar İsrail toplumuna saygı gösteriyor ve onurlandırıyorsa, ben de ona ve inananlarına saygı göstereceğim. Sonra aniden Yezid'e dönerek, ya Bureyde, bu yeni din hakkında o ne diyor diye sordu. Yezid, annemizi ikna edemediği için üzgündü. Ayrıca duyduklarına inanmak istemediğini söyledi. En azından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerine bakana kadar. Oradaki herkes Nevvar'ın yüzüne bir hüzün perdesinin indiğini fark etti. Haham Hüseyin teselli etmek ister gibi, Bedevilerin bu şekilde davranması olağan. Ne de olsa yerleşik insanlara karşı yapılarında bir şüphecilik var. Ama sorunların büyüğü onlardan kaynaklanmayacak, dedi. Olayların boyutunun bilincine yeni varmış gibi gözüken Yezid, hangi sorunlar diye atıldı. Hüseyin ve Muhayrık bakıştılar. İkisi de kutsal tarihi bilirdi. İnsanların peygamberlere karşı fazla duyarlı olmadığının bilincindeydiler. Her seferinde Allah'ın Resulleri İlahi tebliği kabul etmeyenlerin aleni düşmanlığının yanı sıra riyakarlar ve umursamazlara karşı da kendilerini savunmak zorunda kalmışlardı. Musevi toplumu dini yüzünden kaç kere kovalanmış, esir edilmiş ve diğer toplumlardan dışlanmıştı. Ama en büyük zorluklar kendi içlerinden kaynaklanmıştı. Gitmek üzere olan Muhayrık, "Sevgili Yezid," dedi. "İnsanlar bugüne kadar toprağa sahip olmak için savaşmışlarsa da, peygambere karşı savaşacakları gün yakındadır. Bu hep böyle olmuş ve hep böyle olacaktır. Mekke'de Müslümanların putperestlerce aciz edildiğini biliyoruz. Bunlar tüm Arabistan'a savaşmak pahasına yeni dine katılmama çağrısı yaptılar." Sonra Musevi heyetiyle birlikte oradakileri selamladı. İshak ve Şaz sessizdi. İşi geçer geçmez aralarında fısıldaşmaya başladılar. "Dikkatli olmalıyız. Araplar birlik olabilir." Bu sırada Ebu Ümame'nin avlusunda müminler öğle namazı için toplanmıştı. Yezid de bir köşede ritüeli izlemekteydi. Müslümanlar namazı idare eden imamın arkasında paralel sıralar halinde dizildiler. İmam ellerini kulak hizasına kaldırarak ilk sözcükleri, yani "Allah büyüktür" anlamına gelen "Allahu Ekber" sözcüklerini söylemeden Zeyd kardeşinin yüzündeki sıkıntılı ifadenin kaybolmuş olduğunu fark etti. "Allahu Ekber" diyerek dua etmeye hazırlanırken belki de onun da kalbine iman doluyor diye düşündü. Yezid o akşam Müslümanlığı kabul etmedi ama Zeyd kendisinde ve Vaha'daki çoğu kimsede vuku bulduğu gibi ondaki değişimi de hissetmişti. Kendisi ve annesi imanın gecenin karanlığında çakan bir şimşek misali hızla yüreklerine doğmuş olan insanlar arasında yer alsalar da pek çok insanın bu yolu bulması zaman alacaktı. Ayrım sonu. Sayfa 100.